Ayrım 47, sayfa 199, İstanbul'un işgali. İstanbul'da Mebusan Meclisi'nin açılışından sonraki günler, Mustafa Kemal'in Ankara'da gece gündüz durmadan çalıştığı günlerdir. Zaten tek başına gibidir. Hatta Ali Fuat Paşa da çok zaman Ankara'da bulunmaz. Mustafa Kemal'in Kuvayi Milliye cephelerini takip etmek, memleket içi gelişmeleri kollamakla beraber gözleri hep İstanbul'un üstündedir. Bir defa şu İstanbul faslı kapansa, millet bütün gücü ve ümitleriyle Ankara'nın üstüne yumulsa ve çıkış yolunu orada arayabilse. Ama bu netice gecikmeyecektir. Padişahın Salih Paşa kabinesi bir gölge kabinedir, bir yetkisizler kabinesidir. Zaten Mebusan Meclisi'nden hiç kimse kabineye alınmamıştır. Yeni Sadrazam'ın bir aralık Felah-ı Vatan grubu reisiyle, yani Rauf Bey'le istişare edeceği sanılmıştı. Fakat padişah bundan da caydırılmıştır. Zaten kabinenin ömrü bir aydan uzun olmayacaktır. Nitekim 16 Mart 1920'de yabancı kuvvetler, başta İngilizler olmak üzere İstanbul'da harbiye, bahriye nezaretlerini, telgraf merkezlerini, Türk ocağını ve diğer müesseseleri resmen işgal ettiler. İdareye hakim oldular. İşgal, Şehzadepaşa Karakolu'nun basılmasıyla başladı. Orada 6 şehit, 15 yaralı verildi. Yabancı askerler her tarafta kaba, sert davrandılar. Süngülü kuvvetleri Harbiye Nazırı Fevzi Paşa'nın, parantez içinde çakmak, odasına kadar girdiler. Süngülerini onun göğsüne çevirdiler. Halbuki Fevzi Paşa milli hareketin aleyhindeydi. Anadolu'daki hareket ve Mustafa Kemal'le arkadaşları aleyhine nice genelgeler yayınlamıştı. Ama düşman insaf ve atıfet bilmez. Nitekim Fevzi Paşa mükafatını işte böyle görüyordu. Dipnot, Fevzi Paşa'nın bu genelgelerinden bazıları Ali Fuat ve Karabekir'in hatıralarından bu ciltte verilecektir. İstanbul'da milliyetçi geçinen kimselerin tevkifi için daha Mart ayı başlarında Londra'dan emirler geldiği daha önce açıklanmıştı. İstanbul'un işgali sıralarında padişah başka sularda yüzer. O gün öğleden önce meclis reisini ve liderlerden bazılarını saraya davet etmiştir. Daha sonra bu kabul öğleden sonraya bırakılır. Meclis reisi Celalettin Arif Bey ortada yoktur. Reis vekillerinden iki zatla Rauf Bey saraya girerler. Bunlar önce padişaha Anadolu'daki birlikten bahsetmek isterler. Ama padişahın sözleri kısa, kesin ve serttir. İngilizler isterse yarın Ankara'ya da girerler. Ve son sözleri şunlardır. Bir millet var, koyun sürüsü. Bir çoban lazım, o da benim. Halbuki o bu davadayken Galata rıhtımlarına yanaşan düşman gemileri İstanbul toprağına asker kusuyorlardı. Bunu yapanlar padişahı hatırlamaya bile lüzum görmüyorlardı. Anadolu'da ve İstanbul'un ve padişahın bu aczi, onun sürüye çoban olması ümidini ve şansını yavaş yavaş silip süpürüyordu. Padişah sarayından dönenler, Mebusan Meclisi'nde kendilerini bekleyen arkadaşlarına söyleyecek söz bulamadılar. Onların yüzüne sadece şaşkın şaşkın baktılar. Ama perde kapanmamıştı. Tam mecliste müzakerelerin başlayacağı sırada ve akşamın geç saatlerinde bir İngiliz müfrezesi Mebusan Meclisi'nde sardı. Müfreze kumandanı, temsil heyetinin İstanbul Meclisi'ndeki üyesi Rauf Bey ile Sivas Kongresi'ne katılanlardan Kara Vasıf Bey'i tevkif edeceğini ve bunların kendilerine teslimini istedi. Mebuslar arasında her kafadan bir ses çıkıyordu. Ama İngilizler Rauf Bey'i ve Kara Vasıf Bey'i aldılar götürdüler. Zaten 18 Mart 1920'de padişah Mebusan Meclisi'ni dağıttı. Fakat son demlerde kendilerini toplayabilen bir kısım mebusların arkadaşlarını sürüklemeleriyle oldukça dokunaklı çıkışlar yapıldı. 17 Şubat 1920'de milli mücadelenin en önemli dayanağı ve belgesi olan Misak-ı Milli, Millet Meclisi kürsüsünden okunarak kabul ve ilan edildi. İstanbul Meclisi'nin tek olumlu jesti de zaten bundan ibaret kaldı. Ama bu güzel ve etkili bir jestti.